Yavuz Bey, bugünkü görüşmemize Aysel Tuğluk'un annesinin cenaze töreniyle başlayalım. O epeyce bir ses getiren bir olay oldu. Annenin cenazesi mezardan çıkarıldı, götürüldü. Bu olaya ilişkin gelişmeler ve tepkiler neler? Oradan başlayabilir miyiz?
Tabii önceki gün hayatını kaybediyor. Hatun Tuğluk, Aysel Tuğluk'un annesi. Aysel Tuğluk kim? Önce ondan belki biraz bahsedelim. Bu Kürt siyasi hareketin önemli isimlerinden biri. Bir dönem eş başkanlık da yaptı. Şu anda HDP'nin eş genel başkan yardımcısı ve cezaevinde. Hatun Tuğluk da Ankara'da Batıkent'te oturuyor ve İncek'te gömülmeyi vefatı halinde vasiyet ediyor. Yaşlı bir insan, 70'lerin üzerinde bir insan. Vefat ettikten sonra da cenazesi vasiyetine göre düzenleniyor. Batıkent'te bir cemevinde önce bir cenaze töreni yapılıyor. Oradan da İncek'teki Ankara'daki mezarlığa götürülüyor. O sırada bir grup oraya geliyor ve burada şehit cenazeleri var. Biz buraya Kürtleri, Alevileri, teröristleri gömdürtmeyiz. Gömerseniz bile sonra cenazeyi parçalarız. İddia o şekilde diye slogan atıyorlar ve orada bulunanlara saldırıyorlar. Sonrasında HDP'li milletvekilleri devreye giriyor. Bu arada tabii orada bir çevik kuvvet polisi de var. Müdahalede yetersiz kaldığını iddia ediyor HDP'liler. Aysel Tuğluk da izinli olarak cezaevinden annesinin cenazesine katılan isimler arasında. O arada Başbakanlık aranıyor, İçişleri Bakanlığı aranıyor, Valilik, Emniyet Müdürlüğü aranıyor. HDP'liler emniyete ve valiliğe zamanında ulaşamadıklarını söylüyorlar. Ve tabii gerilim devam ediyor. Sırrı Sakık yaklaşık 1-1,5 saat linç tehlikesi yaşadık diyor. Müdahale edilmedikçe oraya gelen insanların sayısında artış olduğunu söylüyor. Ve ardından da Valilik olaya el koyuyor, hem İçişleri Bakanlığı olaya el koyuyor ama tabii biraz geç oluyor. Çünkü tehditlerden birisi buraya gömseniz bile biz buradaki cenazeyi çıkartır parçalarız biçiminde olunca kendi aralarında konuşuyorlar ve orada defnetmekten vazgeçiyorlar Hatun Tuğluğu. Defnedilmiş olan cenaze mezardan çıkartılıyor ve Ankara'dan Tunceli'ye, memleketleri Tunceli'ye götürmeye karar veriyorlar. Geceyi de işte morgda geçiriyor cenaze. Büyük bir olay, gerçekten çok önemli bir olay. Son dönemde Türkiye'de terörle mücadele üzerinden yapılan tartışmalar hayli keskinleşmiş vaziyette ve bu çerçevede değerlendirildiğinde şu yorumlar da yapılıyor. Yani toprağın altında birlikte yatamayacaksak toprağın üstünde nasıl birlikte yaşayacağız biçiminde son derece sert, anlamlı, aynı zamanda vicdanlara da hitap eden sorular da soruluyor. Gerçekten cenaze mefhumu Türkiye'de geleneklere göre çok özeldir. Türkiye'de bürokratik işlemlerden herkes şikayet eder. Bir şekilde işler yürümez diye şikayetlerini hep yüksek sesle dile getirirler ama Türkiye'de hiç sorunsuz devam eden tek müessese cenaze kaldırma müessesesidir. Yani o kadar hassastır. Kimse sorun çıkartmaz, saygıyla davranır. Ancak bugüne kadar pek fazla rastlanılmamış bu olay tabii çok büyük kaygıyı, çok büyük tepkiyi de beraberinde getirdi. Dediğim gibi HDP'liler bu işten hem dilini keskinleştiren, terörle mücadele ederken keskin dil kullanan hükümeti sorumlu tutuyorlar, toplumu ayrıştırdığı gerekçesiyle. Diğer taraftansa valilik tarafından yapılan bir açıklama var. Valilik diyor ki küçük bir grup sataşmıştır. Cenaze törenine hızla önlemler alınmıştır. Ailenin kararı neyse o yerine getirilecek diye kendilerine bildirilmiştir. Onlar cenazeyi almak istedikleri için de onlara yardımcı olunmuştur biçiminde bir açıklama. Süleyman Soylu da mezarlığa olaylardan epey bir sonra gidip HDP'li milletvekilleriyle görüşüyor. Ez cümle şu, cenaze maalesef oraya defnedilemiyor. Vasiyeti gereği orada yatmak istediğini söyleyen Hatun Tuğluk'un cenazesi şimdi memleketine Tunceli'ye götürülüyor. Ve arkasında da tabii çok büyük bir tartışma bırakıyor. Önümüzdeki saatlerde, günlerde de göreceğiz. Bunun tartışması büyüyecek. Çünkü benzer bir olayı Türkiye daha önce de yaşamıştı. Sırrı Sakık önce çocuğunu kaybetmişti. Sonra da eşini, kardeşini ve onlardan birisini Ankara'da Gölbaşı'na defnetmek isterken benzer bir dirençle karşılaşmış ve memleketine götürmek zorunda kalmıştı. Sonrasında o direnci gösterenlerin kendisinden özür dilediklerini söylese de böyle bir olay yaşanmıştı. Ama sadece birdi bu ve yine çok gerilimli bir dönemdi. Şimdi ikincisi yine bir eski HDP'li milletvekili ve şu anda da HDP'nin eş genel başkan yardımcısının annesi üzerinden yürüyor ve beraberinde de birlikte yaşama tartışmasını, aynı zamanda terörle mücadelede kullanılan dili, toplumdaki kutuplaşma tartışmasında beraberinde getiriyor. Bunun da önümüzdeki süreçte yükselerek süreceğini söyleyebiliriz bu tartışmaların.
Ankara Valiliği dışında hükümet kanadından bir açıklama gelmedi, öyle mi?
Resmi bir açıklama sadece Ankara Valiliği'nden yapıldı. Süleyman Soylu yalnız mezarlıkta HDP'li milletvekilleriyle görüştü. Onun dışında resmi bir açıklama yok.
Evet, buradan yine siyasetle devam edelim. Ankara'yla devam edelim. Geçen gün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin güvenliği konusunda da gündeme geldi. Bu SİHA'lar, yani silahlı insansız hava araçları tartışması. Bunun geldiği aşama nedir?
Belki bu cenazedeki tartışmalara da biraz değinmek gerekiyor bu çerçevede. Çünkü kim terörist, kim değil. Bir anne için bile o cenaze töreninde teröristleri buraya göndürmeyiz diyen bir zihniyet var. SİHA'da da kim terörist, kim değil biçiminde bir tartışmanın devam ettiğini görüyoruz. Çünkü hükümet özellikle silahlı insansız hava araçlarının yaptığı operasyonların çok hassas olduğunu, doğrudan teröristlere yönelik olduğunu, hata payının çok düşük olduğunu söylüyor ve Hakkari'deki olay üzerinden çıkmıştı bu tartışma. Hakkari'de de teröristler ve işbirlikçilerine yönelik bir operasyon olduğunu anlatıyor. Şimdi Hakkari'de Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilinin gündeme getirdiği siviller SİHA'nın bombalaması sonucunda hayatını kaybettiği iddiası vardı. Bu iddiaya şiddetle karşı çıkıyor hükümet. Bölgenin baroları, baro başkanları olayı araştırmak için ölenin, daha doğrusu sivil olarak hayatını kaybedenin ve yaralananların aileleriyle, yaralılarla görüşerek bir rapor hazırlığına girişti. Oradan gelen bir takım bilgiler var olayın nasıl olduğuna ilişkin. Bölgede silahlı insansız hava aracı o bombayı atmadan önce 4 sivilin 3 PKK'lıyla bir araya geldiği, ama bu bir araya geliş nasıl? Acaba tesadüf mü? Yoksa gerçekten bir randevu üzerine mi geldiler? Belli değil, ama o 3 PKK'lıyla 4 sivilin bir araya geldikleri ve sonrasında da silahlı insansız hava aracıyla o bombalamanın gerçekleşine ilişkin bir bilgi var artık elde. Hükümet de diyor ki onlar işbirlikçiydi. Bu çerçevede bu operasyon meşrudur diyor. Tabii başka tartışmalar da söz konusu. O siviller Hakkari'den olayın yaşandığı bölgeye gidiyorlar. Bölgeye giderlerken birkaç güvenlik kontrol noktasından geçiyorlar. Eğer işbirlikçilerse oralarda niye işlem yapılmıyor, gözaltına alınıyor biçiminde sorular da soruluyor. Bir kritik soru daha var. Türkiye'de yasak bölgeler ilan ediliyor. Terörle mücadelenin devam ettiği arazilerde. O yasak bölgelere sivillerin girişi yasak anlamını taşıyor. Olayın gerçekleştiği yer yasak bölge değil. İnsansız hava araçlarıyla yapılan operasyonlarsa hep o yasak bölgelerde gerçekleştiriliyor. Yani önceden devlet ilan ediyor, buralar yasak bölgedir diyor ve oralara sivillerin girişini engelliyor. Orada yapılacak operasyonlarda da sivillerin zarar görmesi böylece engelleniyor. Ama şu olayın yaşandığı bölgenin yasak bölge olmadığına ilişkin bir iddia var. Bunun da açıklığa kavuşturulması gerekiyor. Ama daha kritik bir şey var. Bunların tabii adli yönden araştırılması gerekirken hükümetin veya hükümet temsilcilerinin net ve suçlayıcı açıklamaları var. Bu soruyu soranlara genelde terörü destekle suçluyorlar. Mesela CHP'li milletvekilini Sezgin Tanrıkulu'nu ya da buna destek veren Kemal Kılıçdaroğlu'nu teröre destekle suçluyorlar. Ve bu suçlamayı da bir yerde bırakıp başka bir konuya da geçmiyorlar. Yani pek gündem de değişmiyor. Hem Cumhurbaşkanı Erdoğan hem Başbakan Binali Yıldırım hem İçişleri Bakanı yaptıkları her açıklamada bu meseleye değiniyorlar. Ve bu da tabii başka bir stratejinin uygulandığı biçiminde değerlendiriliyor siyaset gözlemcileri tarafından. 2019 yılındaki Cumhurbaşkanlığı seçimlerine giderken zaten referandum öncesinde, sonrasındaki adalet yürüyüşünde Cumhuriyet Halk Partisi ile HDP'yi yan yana gösterme stratejisi vardı AK Parti'nin. Bunun devam ettiği biçiminde bir gözlem söz konusu. Seçimlere giderken ki Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada bundan sonra CHP, HDP, FETÖ birlikte koalisyon kurabilirler dedi. SİHA tartışmasından yola çıkarak bu stratejinin devam edeceğini gösteriyor. CHP ise ne yapacak? Tabii burası çok kritik. Geçmişte dokunulmazlıklar kaldırılırken tereddütlü davranmıştı ve hükümetin verdiği önergeye, meclise sunduğu önergeye destek vermişti Cumhuriyet Halk Partisi. Hem de anayasaya aykırı diye yorumlayarak. O dönemde dokunulmazlıklar kaldırıldı ve HDP'li milletvekilleri cezaevine girdiler. Ardından da Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili cezaevine girdi. Aynı dönemde alınan karar çerçevesinde. Adalet yürüyüşünde kısa bir temas oldu CHP ile HDP'liler arasında. 1-2 dakika HDP'li milletvekilleri, eski milletvekilleri ve şu anki genel başkanı birlikte yürüdüler. Ama o kadar, 3-4 dakika olmadı o. Ardından adalet çalıştayı yapıldı. Oraya HDP'liler destek verdi. CHP'lilerin adalet ve vicdan eylemleri vardı HDP'lerin. Onlara simgesel desteği oldu. Ve CHP'den bir takım açıklamalar yapılmaya başlanmıştı. Demokratik cesaretimizi arttırmamız gerekiyor biçiminde. Yani 2019'a giderken bu başkanlık sisteminin karşısında olan ya da referandumda ortaya çıkan %50'yi temsil etmek için bir takım girişimlerin habercisi gibiydi bu açıklamalar. Ama tabii son olaylar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları sistemi, dengeyi değiştirir mi? Onu önümüzdeki dönemde göreceğiz. Ancak AK Parti'nin stratejisinin referandum öncesinde olduğu gibi CHP'yi HDP ile PKK ile ve FETÖ ile bir arada göstermek biçiminde devam edeceğini anlayabiliyoruz.
Sizce Cumhuriyet Halk Partisi bunun farkında ve bir önlem alıyor mu sizce?
Çok farkında. Zaten parti içinde de çok ciddi tartışmalar var bu konularla ilgili. Korkarak, tereddüt ederek politika yaparsak sonucunda bir kazanç elde edemeyiz diyenler var. Özellikle sol gruptan bahsediyorum. Ama ulusalcı bir kanat var CHP'de. Bugüne kadar HDP'ye mesafeli yaklaşan, onların da tepkileri söz konusu. Her CHP-HDP temasında. Tabii bu konuda kararı verecek olan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu'nun da dokunulmazlıklar kaldırılırken o tereddütün ağır bastığını görüyoruz Kılıçdaroğlu'nun üzerinde. Sonrasında birazcık bir açılım sağlandığına şahitlik ettik. İşte dediğim gibi adalet yürüyüşünde ve adalet çalıştayında, adalet ve vicdan nöbetlerinde. Ama tabii yeniden bu noktada nasıl hareket edecek, nasıl bir stratejiyle hareket edilecek onu göreceğiz. Yalnız şunu hatırlatalım, bu silahlı insan savı aracıyla yapılan operasyonda CHP'li milletvekilinin sorduğu soruların arkasında durdu Kemal Kılıçdaroğlu da. Suçlayacağını da sorulan sorulara yanıt verin, demokratik bir ülkede demokratik bir biçimde yapılır. Hukuksal zeminde yapılır terörle mücadele, bu zemini kaybetmememiz lazım diyerek CHP'li milletvekilinin uyarılarına destek verdi. Yani toptan geri adım atmadı, en azından şimdilik onu görebiliyoruz.
Yavuz Bey, çok teşekkür ederim.
Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.